Ayrım 9.
Onu hemen öldürürlerse bir sorun yoktu. Ölmek kaçınılmaz bir sondu. Ama ölümden önce kimse bunlardan söz etmezdi ama herkes bilirdi. Bir yığın itiraf evresinden geçmeniz gerekirdi. Yerlerde sürünüp size acımalar için yalvarmalar, kırılan kemiklerin çatırtısı, dökülmüş dişler, üzerinde kanlar pıhtılaşmış saçlar. Sonuç değişmeyecek olduktan sonra tüm bunlara katlanmanın ne gereği vardı? Neden hayatınızdan birkaç günü ya da haftayı kesip atmanız olası değildi? Kimse yakalanmaktan kurtulamazdı. Suçlarını itiraf etmektendi. Eğer bir kez düşünce suçu işlemişseniz belirli bir tarihte öleceğiniz kesindi. O halde neden hiçbir şeyi değiştirmeyen bu korku içinize yerleşiyordu? O'Brien'in imgesini kafasında canlandırabilmek için biraz daha çaba gösterdi. Karanlığın var olmadığı bir yerde buluşacağız demişti O'Brien kendisine. Bunun ne demek olduğunu biliyordu ya da bildiğini sanıyordu. Karanlığın var olmadığı yer gelecekti. Asla göremeyeceğimiz ama bir gün geleceğini bildiğimiz ve hiç değilse düşsel olarak içinde yaşadığımız bir gün. Tele ekrandaki kulak tırmalayan ses düşüncelerin sürdürmesini engelledi. Bir sigara aldı ağzına. Tütünün yarısı diline döküldü. Ağzı tükürükle atılması güç bir tozla doldu. O'Brien'inkini silerek büyük biraderin görüntüsünü getirdi gözünün önüne. Birkaç gün önce yapmış olduğu gibi cebinden bir teklik çıkararak baktı. Bu yüz sakin, koruyucu bir anlatımla kendisine dikmişti gözlerini. Bu esmer bıyıkların gerisinde ne tür bir gülümseme gizlenmişti. Ağırlık veren o sözler canlandı yeniden kafasında. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, bilgisizlik kuvvettir. İkinci bölüm 1. Sabahın geç saatleriydi. Winston tuvalete gitmek için odacığından ayrılmıştı. İyice aydınlatılmış, uzun koridorun öbür ucundan birisi kendisine doğru geliyordu. Siyah saçlı kızdı bu. Onu ıvır zıvır dükkanının orada gördüğünden bu yana 4 gün geçmişti. Roman konularının oluşturulduğu büyük kaleidoskoplardan birine kıstırmış olacaktı elini. Roman dairesinde çok sık rastlanan kazalardandı bu. Aralarında belki 3-4 metre kalmıştı ki kız sendeleyerek yüzü koyun yere düştü. Derin bir acıyla bağırdı. İncinmiş kolunun üstüne düşmüş olmalıydı. Winston durdu. Kız dizleri üstünde kalkmıştı. Sararmış yüzünde dudaklarının kırmızılığı iyice belirginleşmişti. Göz göze geldiklerinde gözlerinin acıdan çok korkuyla dolu olduğunu gördü Winston. Garip bir duygu sardı Winston'ın içini. Önünde onu öldürmek isteyen bir düşmanı duruyordu. Önündeydi işte. O da canlıydı. Acı çeken, belki de bir kemiği kırılmış olan bir insan. Elinde olmaksızın yardım etmek için atılmıştı. Onu yaralı kolunun üstüne düşerken gördüğünde sanki acısını kendi bedeninde duymuştu. "Bir yeriniz acıdı mı?" diye sordu. "Bir şeyim yok. Kolum yalnızca. Birazdan geçer." Kız konuşurken heyecanlı görünüyordu. Yüzü daha da sararmıştı. "Bir yeriniz kırılmadı ya?" "Hayır, birazdan iyileşirim. Biraz canım yandı, o kadar." Boş olan elini ona uzattı. Winston kalkmasına yardım etti. Rengi yerine gelmişti. Çok daha iyi görünüyordu. "Önemli değil," dedi. "Bileğimi biraz incittim. Sağ ol yoldaş." Ve sonra gerçekten de bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm olay yarım dakika bile sürmemişti. Olay bir tele ekranın önünde geçmişti ama insanın duygularını yüzünde belli etmemesi bir içgüdüsel tepki olmuştu artık. Buna karşın Winston 1-2 saniye kadar şaşkınlığını gizleyebilmek için oldukça güçlük çekmişti. Kızı kolundan tutup kaldırırken kız eline bir şey sıkıştırmıştı. Küçük, yassı bir şey. Bunu kuşkusuz bilerek yapmıştı. Tuvalete doğru yürürken elindekini cebine aktardı ve parmaklarının ucuyla yokladı. 4 köşe katlanmış bir kağıttı bu. Pisuvardayken parmaklarıyla kağıdı açmayı başardı. İçinde kendisi için yazılmış bir mesaj olduğu belliydi. Tuvaletlerden birine girip hemen mesajı okumak geliyordu içinden. Ama bu korkunç bir çılgınlık olurdu. Bunu biliyordu. Tele ekranın sürekli olarak izlediği bir yer varsa o da tuvaletlerdi. Yeniden odacığına döndü, oturdu ve elindeki kağıt parçasını umursamazca masanın üstündeki öbür kağıtların üzerine attı. Gözlüklerini takarak konuş yazı kendisine doğru çekti. 5 dakika diyordu kendi kendine. En azından 5 dakika. Kalbi göğsünde deli gibi çarpıyordu. Neyse ki uğraştığı günlük işlerdi. Bir yığın değerin yeniden düzenlenmesi olduğu için fazla dikkat gerektirmiyordu. Kağıtta yazılı olanlar kuşkusuz siyasal bir içerik taşıyordu. Düşünebildiği kadarıyla 2 olasılık vardı. Birincisi, ki en büyük olasılık buydu, kız tahmin ettiği gibi düşünce polisinin bir casusu olabilirdi. Ama düşünce polisinin bildiri yollamak için neden böyle garip bir yol seçtiğini anlamıyordu. Belki de kendilerine göre bir nedenleri vardı. Kağıtta yazılanlar bir gözdağı, bir çağrı, intihar etmesi için bir buyruk, bir tuzak olabilirdi. Ama sürekli kafasına dönüp dolaşan ve bastırmaya çalıştığı bir olasılık daha vardı. bildiri düşünce polisinden değil de gizli bir yeraltı örgütünden de geliyor olabilirdi. Belki de kardeşlik diye bir şey vardı. Belki de kız onun bir üyesiydi. Bu düşünce kuşkusuz saçmaydı ama eline o kağıdı sıkıştırdığı an bu düşünce kafasından geçmişti. Daha yakın bir olasılık ancak birkaç dakika sonra aklına gelmişti. Şimdi bile mantığı ona bu bildirinin ölüm demek olduğunu söylediği halde buna hala inanamıyordu. Ve neden bilinmez ama boş bir umut vardı içinde. Kalbi hızla çarpıyordu. Değerler listesini konuş yaza mırıldanırken sesinin titremesine engel olamıyordu. İşi biten kağıtları tomar haline getirerek basınçlı hava borusuna attı. 8 dakika geçmişti. Gözlüklerini düzeltti, içini çekti ve üstünde o kağıt parçasının bulunduğu öteki çalışılacak kağıtları kendisine doğru çekti. Kağıdı düzeltti, üzerine büyük, biçimsiz bir el yazısıyla şöyle yazılmıştı. Seni seviyorum. Birkaç saniye kadar bu suç unsuru kağıdı bellek deliğine atamayacak kadar sersemlemişti. Bir şeye aşırı ilgi göstermenin tehlikesini bildiği halde kağıdı atmadan önce sözcüklerin gerçekten orada olduğuna iyice inanmak için yeniden okudu. Sabahın kalan saatlerinde çalışmak çok güç oldu. Dikkatini bir yığın ıvır zıvır iş üzerinde yoğunlaştırmaktan çok coşkusunu tele ekrandan gizlemek zor geliyordu ona. Karnındaki bir yangın çıkmış gibiydi. Sıcak, kalabalık ve gürültülü kantindeki yemek bir işkenceydi. Yemek sırasında biraz yalnız kalmak istemişti ama ne şanssızlıktır ki bu budala Parsons gelip yanına oturdu. Saçtığı ter kokuları, yemek kokularını bile bastırıyordu. Nefret haftasına hazırlıklarla ilgili bir yığın şey anlattı durdu. Kızının üyesi olduğu casuslar örgütünün hazırlamakta olduğu büyük biraderin başının kartondan modeli üzerinde özellikle durdu. İşin en sinir bozucu yanı türlü gürültü arasında Winston'ın Parsons'ın söylediklerini güçlükle duyabilmesi ve anlaşılmayan bir yığın cümleyi yinelemesini istemesiydi. Bir aralık o kız ilişti gözüne. Kız onu görmemiş gibi yaptı ve bir daha ondan yana bakmadı. Öğleden sonra zaman biraz daha kolay geçti. Masasına döner dönmez birkaç saatini alacak ve her şeyi unutturacak ince ve güç bir iş geçti eline. Şimdilerde kayıplara karışmış bir parti ileri gelenini gözden düşürmek için 2 yıl öncesine ait bazı üretim raporlarını yalanlayacaktı. Winston'ın en iyi becerdiği işti bu. 2 saat boyunca kızı kafasından atabilmeyi başardı. Ve sonra yeniden kızın içinde karşı konulmaz bir yalnızlık hissi uyandıran hayali canlandı kafasında. Yalnız kalmadıkça bu yeni gelişmeleri düşünmek olanaksızdı. Bu gece dernek merkezinde olması gereken gecelerden biriydi. Kafeteryada tatsız tutsuz bir yemek atıştırdıktan sonra merkeze koştu. Bir tartışma grubunun soytarılığına katıldı, 1-2 set masa tenisi oynadı, birkaç bardak cin devirdi ve yarım saat boyunca satrancın Ingsoss'la ilgisi adlı bir konuşmayı dinledi. Can sıkıntısından patlıyordu ama kaçmayı düşünemezdi. Seni seviyorum sözleri içinde yaşama isteği uyandırmıştı. Küçük tehlikelere atılmak aptalca görünmeye başlamıştı. Sürekli olarak düşünmeye koyulması ancak saat 23'te eve dönüp yatağa girdikten sonra mümkündür. Karanlıkta sessiz durduğunuz sürece tele ekran açısından güvencedeydiniz. Ortada çözülmesi gereken bir sorun vardı. Kızla nasıl bağlantı kurup bir buluşma zamanı saptayabilirdi? Kızın kendisine bir tuzak hazırlıyor olması olasılığını bir yana bırakmıştı. Öyle olmadığını biliyordu. Çünkü kızın ona kağıdı verirken duyduğu coşku ortadaydı. Besbelli derin bir korku duymuştu bunu yaparken. Kızın önerisini geri çevirmeyi düşünmüyordu bile. Henüz 5 gece önce kafasını bir kaldırım taşıyla ezmeyi düşünmüştü. Ama bunun bir önemi yoktu artık. Düşünde de görmüş olduğu gibi onun çıplak, genç bedenini düşündü. Onun da ötekiler gibi olduğunu düşünmüştü. Kafasının yalanlar ve kinle, karnının buzla dolu olduğunu. Onu yitirebileceği korkusuyla irkildi. Bu genç beyaz beden ondan kayıp gidebilirdi. Kendisini en çok korkutan şey eğer onunla hemen bağlantı kurmazsa kızın düşüncesini değiştirebileceğiydi. Ama onunla buluşması gerçekten çok güç bir işti. Satrançta mat olmuşken taş oynatmaya çalışmak gibi bir şeydi. Ne yana dönerseniz dönün tele ekran karşınıza dikiliyordu. Kağıdı aldıktan 5 dakika sonra kızla iletişim kurmanın tüm olası yolları aklından geçmişti. Ama şimdi zamanı varken hepsini birer birer sanki masanın üzerine aletlerini yayarmış gibi gözden geçirdi. Bu sabahkine benzer bir olayın yeniden yaşanılamayacağı açıktı. Eğer kız arşiv dairesinde çalışıyor olsaydı işler bir ölçüde daha kolay olabilirdi. Ama ne roman dairesinin yapıdaki yerini biliyor ne de oraya gitmek için aklına bir bahane geliyordu. Nerede yaşadığını ve işten ne zaman çıktığını bilse bile onu eve dönerken yakalayabilirdi. Ama onu izlemek pek akıllıca olmazdı. Bunun için bakanlığın dışında beklemesi gerekirdi ki bu durumda da göze çarpmamak olanaksız gibiydi. Postayla mektup gönderemezdi. Çünkü mektupların açıldığı artık bir sır bile değildi. Çok az kişi mektup yazarı olmuştu. Çok seyrek olarak bir haber gönderilmek istenirse bu iş için üzeri basılı bir yön kağıt vardı. Cümlelerin arasından gerekmeyenleri siliyordunuz. Zaten kızın ne adını ne de adresini biliyordu. Sonunda en güvenilir yerin kantin olduğuna karar verdi. Odanın ortalarında, tele ekrandan uzakta, etrafta yeterli bir gürültü olduğu bir sırada ona yakın bir masaya oturabilse belki birkaç sözcük konuşabilirdi. Bundan sonraki bir hafta huzursuz bir düşmüş gibi geçti. Ertesi gün zil çaldıktan sonra tam Winston'ın ayrıldığı sırada geldi kantine. Başka bir vardiyaya verilmiş olmalıydı. Birbirlerine bakmaksızın geçtiler. Onu izleyen gün tam zamanında ama üç kızla birlikte geldi ve tam bir tele ekranın altına oturdu. Sonra üç boğucu gün boyunca hiç ortalarda görünmedi. Tüm bedeni ve beyni dayanılmaz bir duyarlılık kazanmıştı. Bu onu her davranışında, her ilişkisinde, her seste, dinlediği ya da söylediği her sözde can çekişir bir duruma sokuyordu. Uyurken bile kızın görüntüsünden kurtulamıyordu. Bugünler süresince günlüğüne el sürmedi. Tek rahatladığı yer işiydi. Bazen kendisini 10 dakika boyunca unutabiliyordu. Kıza ne olduğu hakkında elinde en ufak bir ipucu bile yoktu. Soruşturamazdı da. Buharlaştırılmış olabilirdi, intihar etmiş olabilirdi ya da Okyanusya'nın bir başka bölgesine gönderilmiş olabilirdi. Ama en kötü ve olası olanı düşüncesini değiştirmiş olması ve artık onu görmek istememesiydi. Kızı ertesi gün yine gördü. Kolunu askıdan çıkarmış, bileğini plasterlerle sarmıştı. Onu görmek öylesine rahatlatıcı ve sevindiriciydi ki Winston birkaç saniye sürekli ona bakmaktan kendini alamadı. Ertesi gün kızla az kalsın konuşabiliyordu. Kantine geldiğinde onun duvardan uzakta bir masada yalnız oturduğunu gördü. Saat erkendi. Kantin henüz dolmamıştı. Kuyruk yavaş yavaş ilerlerken sıra tam Winston'a gelmişti ki önlerden birisinin Sakarin tabletini almadığını ileri sürmesiyle durakladılar. Winston tepsisini alıp kızın masasına doğru ilerlerken henüz yanına kimse oturmamıştı. Umursamaz bir tavırla yürürken öteki masalara bakıyormuş gibi yaptı. Kız kendinden belki 3 metre kadar ötedeydi. 2 saniyecik daha yetecekti. Ama bir ses arkasından "Simit" diye seslendi. Duymazlıktan geldi. "Simit" diye daha güçlü olarak yineledi ses. Yapacak bir şey yoktu. Arkasına döndü. Wilshire adında pek az tanıdığı sarışın, aptal yüzlü genç bir adam gülümseyerek kendisini masasındaki boş yere çağırıyordu. Önerisini geri çevirmek olmazdı. Artık tanındıktan sonra gidip yalnız bir kızın masasına oturamazdı. Bu dikkat çekerdi. Dostça bir gülümsemeyle Winston'ın masasına oturdu. O aptal sarışın yüz kendisine sırıtarak bakmaktaydı. Winston'ın içinden baltayla o kafayı ikiye bölmek geldi. Kızın masası birkaç dakika içinde dolmuştu. Ama kız onun kendisine gelmekte olduğunu görmüş olmalıydı. Belki de anlamıştı niyetini. Ertesi gün kantine erken gitmeye çalıştı. Kız gerçekten aynı masada oturmaktaydı ve yine yalnızdı. Kuyrukta Winston'ın önünde ufak tefek, çevik, basık yüzlü ve küçük böceksi gözlü bir adam vardı. Winston elinde tepsisi tezgahtan ayrılırken adamın kızın masasına yöneldiğini gördü. Gerideki bir masada da boş bir yer vardı. Ama adamın rahatına düşkün olduğu belliydi. Kuşkusuz boş masayı seçecekti. Winston kalbi buz kesilmiş izliyordu adamı. Kızı yalnız yakalamadıkça onunla oturmasının bir anlamı yoktu. Bu sırada büyük bir şangırtı koptu. Adam yerdeydi, tepsisi elinden düşmüştü. Çorbası ve kahvesi çevreye dağılmıştı. Adam Winston'a kızgınlıkla bakarak ayağa fırladı. Kendisine çelme taktığından kuşkulandığı belliydi. Ama sorun çözümlenmişti. Winston 5 saniye sonra kalbi deli gibi çarparak kızın masasına oturmuştu bile. Kıza bakmadı. Tepsisini boşaltarak hemen yemeğine başladı. Masaya başka biri gelmeden onunla konuşmalıydı. Ama içinde müthiş bir korku vardı. Kızın kendine yaklaştığı o günlerden bugüne bir hafta geçmişti. Düşüncesini değiştirmiş olabilirdi. Evet, mutlaka düşüncesini değiştirmiş olmalıydı. Böyle bir serüvenin başarıyla son bulmasına olanak yoktu. Böyle şeyler gerçek hayatta olmazdı. Winston o sırada kulakları tüylü ozan Ampleforth'un masalar arasında dolaşarak yer aradığını görmemiş olsaydı belki hiç konuşmayacaktı. Ampleforth, Winston'a oldukça bağlıydı ve gözüne ilişirse mutlaka onun yanına otururdu. Eyleme geçmek için belki 1-2 dakikası vardı. Winston da kız da hızlı hızlı yemeklerini yemekteydiler. Yedikleri şey etli kuru fasulye, aslında kuru fasulye çorbasıydı. Winston alçak sesle fısıldar gibi konuşmaya başladı. İkisi de başları önlerinde hızla çorbalarını içerken iki lokma arasında düz, alçak bir sesle konuşuyorlardı. İşten kaçta çıkıyorsun? 18.30. Nerede buluşabiliriz? Zafer alanında, anıtın yanında. Orası teleekranlarla dolu. Çok kalabalık olduğu için önemi yok. Herhangi bir işaret? Hayır, ben bir kalabalığın içinde olmadığım sürece yanıma gelme. Saat kaçta? 19'da. Tamam. Ampleford Winston'ı görmedi ve bir başka masaya oturdu. Bundan sonra konuşmadılar. Birbirlerine elden geldiğince az bakarak oturdular. Kız çabucak yemeğini bitirerek kalktı. Winston bir sigara içmek için kaldı. Winston kararlaştırdıkları saatten önce zafer alanındaydı. Tepesinde büyük biraderin güneye, göklere doğru bakan heykelinin bulunduğu görkemli anıtın çevresinde dolaştı. Avrasya füzelerine, birkaç yıl önce bunlar Doğu Asya füzeleriydi, bir nolu hava üssü çatışmasında burada yenmişti. Onun önündeki caddede Oliver Cromwell'in at üstündeki heykeli vardı. Saat 7'yi 5 geçiyordu ama kız görünürde yoktu. Yeniden amansız bir korku dalgası sardı Winston'ın içini. Gelmiyordu işte, vazgeçmişti. Yavaş yavaş alanın kuzeyine doğru yürümeye başladı. Çanları bir zamanlar bana 3 ferting borcum var diye çalan St. Martin Kilisesi'ni tanımaktan belli belirsiz bir hoşnutluk duydu. Sonra anıtın dibinde asılı bir posteri okuyan ya da okuyormuş gibi yapan kızı gördü. Çevresinde insanlar olmadıkça yaklaşmamalıydı. Sütunun çevresi teleekran doluydu. Bu arada bir takım bağırışmalar oldu. Solda bir yığın ağır araç belirdi. Ansızın alandaki tüm insanlar koşuşmaya başladılar. Kız da aslan heykelinin çevresinden dolaşıp koşuşanlara karıştı. Winston onu izledi. Koşarken çevredekilerden bir Avrasyalı tutsak alayının geçmekte olduğunu öğrendi. Yoğun bir insan kitlesi alanın güney kesimine tıkamıştı bile. Her zaman itişme ve kakışma olan yerlerden uzak durmayı yeğleyen Winston şimdi iterek dirsek vurarak kalabalığın ortasına daldı. Kızla arasında 1-2 metre kalmıştı ki şişko bir proleterle karısı olacak aynı azametteki bir kadın önünü tıkayarak aşılması olanaksız etten bir duvar oluşturdular. Winston üstün bir çabayla yan döndü ve güçlü bir atılımla omuzunu ikisinin arasına soktu. İki geniş kalça arasında bir ara karnı patlayacakmış gibi olduysa da kanter içinde öne geçmeyi başardı. Şimdi kızın yanı başındaydı. Omuz omuza her ikisi de önlerine bakıyorlardı. Köşelerinde ellerinde makinalı tüfekleriyle taş yüzlü gardiyanların dimdik durdukları kamyonlar yavaş yavaş dizi halinde geçiyorlardı. Kamyonların içi tıka basa çömelmiş eski yeşil üniformalı ufak tefek sarı ırktan adamlarla doluydu. Kamyonların kenarlarından dışarı bakan hüzünlü Moğol yüzleri hiçbir merak belirtisi taşımıyordu. Arada sırada kamyonun biri sarsıldığında kulağa madeni sesler geliyordu. Tutsakların ayaklarına zincir vurulmuştu. Kamyonlar dolusu hüzünlü yüz gelip geçti. Winston onların geçmekte olduğunu biliyor ama ancak arada sırada yüzlerini fark edebiliyordu. Kızın omzu ve dirseğine kadar kolu Winston'a yaslanmıştı. Neredeyse yanağının sıcaklığını duyabilecek kadar yakınında durmaktaydı. Kız kantinde yaptığı gibi duruma hemen el koyarak aynı düz sesle konuşmaya başladı. Dudaklarını hemen hiç oynatmıyor, kamyonların gürültüsü ve bağırışmaların boğduğu bir sesle konuşuyordu. Sesimi duyabiliyor musun? Evet. Bu pazar öğleden sonra boş musun? Evet. Öyleyse iyi. Anlattıklarımı unutmamalısın. Pendleton istasyonuna git. Winston'ı şaşkınlığa düşüren bir disiplinle ona gideceği yolu tanımladı. Yarım saat süren bir tren yolculuğu, istasyondan sola dönüp 2 kilometre yürüyüş, üst tahtası eksik bir kapı, çayırın içinde otlarla kaplı bir keçi yolu, sonra çalılar arasında bir patika, üzeri yosunlu kuru bir ağaç. Kafasının içinde bir harita vardı sanki. En sonunda bunların hepsini hatırlayabilecek misin diye sordu. Evet. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola dön. Kapının üst tahtası eksik. Evet, saat kaçta? 15. Biraz beklemem gerekebilir. Ben oraya başka bir yoldan geleceğim. Her şeyi hatırlayabilecek misin? Evet. O halde çabuk yanımdan uzaklaş. Ona bunu söylemesi gerekmezdi. Bir süre kalabalığın arasında sıkışıp kaldılar. Kamyonlar geçiyor, herkes ağzı açık onları izliyordu. Önceleri birkaç parti üyesinden yuhlama sesleri çıkmıştı ama çok geçmeden bunlar da kesilmişti. Ayaklanmış olan coşku bir merak sonucuydu. İster Avrasya'dan olsun ister Doğu Asya'dan tüm yabancılar birer hayvan türüydüler. Onları ancak tutsak kılığında görürlerdi. O da tam görmek sayılmazdı aslında. Bu tutsakların başlarına neler geldiği bilinmiyordu. Yalnız aralarında birkaçı savaş suçlusu olarak idam edilirdi. Ötekiler ortadan yok olurlardı. Çalışma kamplarına gönderiliyor olmalıydılar. Yuvarlak Moğol yüzlerinin yerini şimdi pis, sakallı ve bitkin Avrupalı yüzleri almıştı. Bazen çıkık ayırmacık kemikli yüzdeki bir çift göz Winston'ınkilere garip bir ısrarla bakıyor, sonra başka bir yöne çevriliyordu. Alay sonuna yaklaşmaktaydı. Son kamyonda karmakarışık kır saçları olan yaşlı bir adam gördü. Hep böyle durmaya alışkınmış gibi bileklerini önünde kavuşturmuştu. Artık kızla Winston'ın birbirlerinden ayrılma zamanları gelmişti. Son anda kalabalık yollarını tıkamışken kız elini Winston'ınkine uzattı ve hafifçe sıktı. Bu durum ancak 10 saniye kadar sürmüştü ama Winston'a elleri uzun süre birbirine kenetlenmiş gibi geldi. Kızın elini en ince ayrıntılarıyla öğrenmesine yetmişti bu süre. Uzun parmaklar, biçimli tırnaklar, çok çalışmaktan nasır bağlamış bir avuç ve bileğin altındaki yumuşak ten. Artık bu eli gördüğünde tanıyabilirdi. O anda kızın gözlerinin ne renk olduğunu bilmediğini fark etti. Kahverengi olmalıydılar ama koyu renk saçlı ve mavi gözlü kişilere bazen rastlanırdı. Başını döndürerek ona bakması korkunç bir çılgınlık olurdu. Elleri birbirine kenetlenmiş, gözleri ileride kalabalığın ortasına dururlarken kızın gözleri yerine yaşlı tutsağın hüzün dolu gözleri Winston'a bakıyordu. 2. Winston, altın sarısı su birikintilerine basarak ince dalların ayırdığı, ışık ve gölgelerin oynaştığı bir patikada ilerliyordu. Solundaki ağaçların altındaki toprak çan çiçekleriyle örtülüydü. Sanki hava insanın derisine öpücükler konduruyordu. Mayıs ayının ikisiydi. Ormanın derinlerinde güvercinlerin öttükleri işitiliyordu. Biraz erken gelmişti. Yolda hiçbir güçlükle karşılaşmamıştı. Kızın deneyimli olduğu belliydi. Bu Winston'ın korkularını azaltıyordu. Görünüşe göre kızın bulunduğu yer güvenliydi. Kırlarda Londra'dakinden daha az tehlike bulunduğunu düşünmek yanlıştı. Tele ekran yoktu elbette ama sesinizin alınıp tanınabileceği gizli mikrofon bulunabilirdi. Ayrıca dikkat çekmeksizin yalnız başınıza yolculuk edemezsiniz. 100 kilometrenin altındaki uzaklıklarda pasaportunuzu onaylatmanız gerekmiyordu. Ama kimi zaman istasyonda gezen nöbetçiler rastladıkları parti üyelerinin kağıtlarını denetler, garip sorular yöneltirlerdi. Neyse ki tek bir nöbetçiye rastlamadan istasyondan ayrıldı ve izlenmediğinden emin olmak için arkasını dikkatle gözleyerek yola koyuldu. Tren yazı andıran bugün de tatil havasına girmiş proleterlerle doluydu. Winston'ın bulunduğu tahta sıralı kompartıman geniş bir proleter ailesi tarafından doldurulmuştu. Dişleri dökülmüş yaşlı bir nineden tutun da bir aylık bebeğe kadar her yaştan birey vardı. Aile Winston'a Londra dışında oturan yakınlarını ziyarete ve çekinmeden söyledikleri gibi biraz da kara borsa tereyağı bulmaya gittiklerini açıklamıştı. Yol genişlemişti. Biraz sonra kızın sözünü ettiği çalılarla kaplı keçi yoluna çıktı. Saati yoktu ama henüz saat 15 olamazdı. Ayaklarının altındaki bir dolu çan çiçeğini elinde olmaksızın çiğniyordu. Biraz vakit geçirmek, biraz da kızla karşılaştıklarında ona verecek bir buket hazırlamak düşüncesiyle çömelerek çiçek toplamaya başladı. Kocaman bir buket hazırladı. Çiçeklerin baygın kokusunu içine çekerken arkasında duyduğu bir sesle irkildi. Çalıları ezerek ilerleyen bir çift ayak sesiydi bu. Çan çiçeklerini toplamayı sürdürdü. Yapılacak en akıllıca iş buydu.